İnsanlara ayıkken de bu bağı kurabileceklerini, eğlenebileceklerini ve bunları yapabileceklerini öğretmek. Bunu tek başına yapamazsınız. Tek başınıza yapamazsınız. İyileşme gerçekten de bu topluluktan geliyor ve biz burada danışanların başarılı olabilmesi için bu topluluğu öğretiyor ve teşvik ediyoruz. Bu bütüncül yaklaşımdan bahsederken birinin vücuduna ihtiyacı olmayan başka bir madde veya kimyasal eklemek istemiyoruz.
Ben Esra Çavuşoğlu. Son 18 yıldır ayık bir hayat yaşıyorum. Bağımlılıkla mücadelem beni beden ve zihin performansımı artırmak, yaşam kalitemi yükseltmek, daha uzun ve sağlıklı yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviyeler araştırmaya yöneltti. Bağımlılık, beden ve zihin performansımı artırmak, yaşam kalitemi yükseltmek ve daha uzun ve sağlıklı yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviyeler araştırmama yol açtı. Yıllardır yaptığım konuşmalar artık her hafta Ayık Kafa Podcast'te. Hoş geldin Reyni.
Merhaba Esra, burada olmak çok güzel.
Öncelikle uzun süredir ayık yaşayan bir kişi olduğumu belirtmek istiyorum. Bunun anlamı 2006 yılından beri alkol veya uyuşturucu kullanmıyorum ve bu geçtiğim yolculuk sayesinde mümkün oldu. Bugün sizinle yapacağımız söyleşide uzun süreli yataklı rehabilitasyon tesisinin önemi hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bir kez daha izleyicilerimle paylaşmak istiyorum ki uzun süreli yataklı tedaviye gidene kadar muhtemelen 4 farklı yerde bulundum. Bunlardan bazıları 15 gün, en uzunu ise 1 ay sürdü ve bir şekilde iyileşmenin ne anlama geldiğini, içimde neler olup bittiğini ve nasıl ayık kalacağımı öğrenmek için neye ihtiyacım olduğunu kavrayamadım. Açıkçası bu konu kalbime çok yakın ve değerli bir konu. Ve Altamira'nın klinik direktörü olduğunuz için bu konuyu sizinle irdelemek bir zevk. Klinik psikoloji alanında doktoranız var. Altamira'nın uzmanlık alanı çift tanı programıdır ve aslında birçok yer çift tanı programı sunduğunu söyler. Ancak ne yazık ki bağımlılıkla birlikte ortaya çıkan psikiyatrik bozukluğa gerçekten vurgu yapmazlar. Bağımlılık tedavisinde harika olabiliyorlar ancak iş ana tanıyı tedavi etmeye geldiğinde çoğu zaman başarısız oluyorlar. Bu nedenle uzun vadeli bir iyileşmeyi sürdürmek bazen hasta için çok zor oluyor. İzleyicilerimizin bu bölümde nelere değineceğimizi anlaması için böyle bir açılış konuşması yapmak istedim. Önce sizi biraz tanıyalım.
Tabii, 5,5 yıldır Altamira'dayım ve buraya ana terapist olarak geldim ve geçen yıl klinik direktörlüğüne terfi ettim. 90 günlük bir yataklı tedavi programıyız ve çift tanılı danışanlar konusunda uzmanız. Buraya gelen danışanların bir madde kullanım bozukluğu, yani aslen madde kullanım bozukluğu olması gerekiyor. Ancak Esra, gördüğümüz şey muhtemelen hastalarımızın %90'ından fazlasının madde kullanım bozukluğuna sebep olan ve kullanımı sürdüren travma, depresyon, anksiyete gibi altta yatan bir eş zamanlı psikiyatrik bozukluğa sahip olduğudur. Öncelikle söyleyebileceğim şey, sadece madde kullanım bozukluklarının tedavisiyle ilgilenen bazı yerlerin aslında çok etkili olmadığını düşündüğümdür. Bununla kastettiğim, bireyler madde kullanım bozukluğuna sebep olan ve kullanıma yönlendiren şeyin ne olduğunu gerçekten anlayana kadar uzun vadeli ve istikrarlı bir iyileşmenin çok zor olduğudur. Bu yüzden uzmanlık alanımız sadece madde kullanım bozuklukları değil, asıl gerçekten altta yatan nedenlere derinlemesine dalmak. Hastaların başlangıçta sorunlarıyla etkili başa çıkma stratejisi gibi görünen, ancak zamanla ilişkilerinde, ailelerinde, işlerinde, istihdamda son derece negatif etki yaratan ve birçok soruna yol açan içki içmenin ya da hap kullanmanın altında yatan nedenleri araştırırız. Ve birçok hastamız bize gerçekten dibe vurmuş ve bağımlılıklarının köklerini gerçekten anlamamış olarak geliyorlar.
Hep eş zamanlı psikiyatrik bozukluk var mıdır?
Benim felsefem, evet, DSM'de bulabileceğiniz resmi bir teşhis olmasa bile çoğumuz için bağımlılığınız buraya, Altamira'ya gelmenize neden olacak kadar sorun yaratacak bir noktaya geldiyse altta yatan başka ana bir sorun olduğunu öne sürerim. Bazı hastalar için bu, örneğin bir boşanma sürecinden geçiyor olmaları ya da ebeveynlerinden birinin ölmüş olmasıdır. Yani genellikle hayatlarında devam eden madde kullanımında, tercih edilen maddede artışı hızlandıran bir tür dış stres faktörü vardır. Ve mesela pek çok insan hayatlarına alkolle ilgili herhangi bir sorun yaşamayarak devam eder. Sonra hayatlarında stres yaratan ve günlük yaşamlarında oldukça aksamaya neden olan bir şey olur ve alkol kullanımı arttıkça artar ve onları sunduğumuz bakım düzeyine ihtiyaç duymaya iter.
Altamira'dan önce daha çok toplumsal ruh sağlığı ile ilgilendiğinizi
evet.
Biliyorum. Türkiye'de hükümet yataklı bir rehabilitasyona maddi gücü yetmeyen insanları destekleme konusunda gerçekten harika bir iş çıkarıyor ve ulaştıkları nokta bir tür ayakta tedavi olarak adlandırdıkları ilk adım. Birkaç tane uzun süreli yataklı programı olan yer var ancak sizinle konuşmak istememin nedeni öncelikle toplumsal ruh sağlığı programı ile sadece çoğunlukla gelir seviyeleri yüksek insanların karşılayabileceği yataklı bir program arasındaki farkı biliyor olmanız. Ne yazık ki Türkiye'de bu programların olmamasıyla mücadele ediyoruz. Aslında çoğunlukla yuvarlak kelimeler kullanmaya çalıştığımı itiraf edebilirim ama bu bir gerçek. Ne yazık ki Türkiye'de belli bir eğitim almış, iş sahibi olmuş ve hala toplumun üretken bir üyesi olan insanların gidebileceği yataklı bir tedavi sunan yerimiz yok. Bu nedenle aradaki farkı bilerek bu insanlara yaklaşmanın en iyi yolunun ne olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bazen zekaları, paraları, aileleri iyileşmelerinde bir engel oluşturabiliyor. Çünkü dibe vurmak dediğinizi duydum. Dışarıda evsiz olan veya devletten mali desteğe ihtiyaç duyan birinin dibe vurmasıyla kendi servetinizin tanıdığı imkanların içinde ve ailenizde dibe vurmak çok farklı. Lütfen bu konuda biraz açıklama yapabilir misiniz?
Tabii ki. Her şeyden önce bence pek çok kişi için bağımlılıkla bağlantılı bir utanç var. Ve tedavi ettiğimiz varlıklı ailelerden gelen veya yüksek mevkilerde bulunan pek çok kişi için insanlar bağımlılıklarını öğrenirse bulundukları pozisyonlarını kaybetme riski ve korkusu var. Dolayısıyla insanlar endişeleniyorlar ve mahremiyet ve gizliliğe önem veriyorlar. Esra, değindiğin diğer bir unsur da aile sisteminin ve paranın çoğu zaman danışanların dibe vurmasını erteleyen koruyucu bir araç olduğu gerçeği. Yani bağımlılık ne yazık ki bazen 10 yıllar boyunca devam ediyor. Çünkü dibe vurmayı engelleyen bir aile sistemi ve para var. Bu insanlar hala barınabiliyor ve tercih ettikleri uyuşturucu ya da alkol için ödeme yapabiliyorlar. Yani bağımlılığı mümkün kılan ve sürdüren tüm bu şeyler aslında onların lehine çalışmıyor. Bizim için özellikle de benim için ilginç olan kısım, sistemin sunduklarının kısıtlı olduğu toplumsal ruh sağlığı alanında bir vaka yöneticisi, sosyal hizmet uzmanı ya da terapist 25 ila 30 kişilik bir vaka yüküyle ilgileniyor. Altamira'da ise her bir terapistin vaka yükü 4 kişiden oluşuyor ve bu da bu kişilerin gelip tedaviye gerçekten yoğun bir şekilde dalmalarını ve tedaviden çok daha fazlasını almalarını sağlıyor. Ayrıca bazı danışanlar için zaman ayırma fikrinin, bilirsiniz 3 ay gibi bizim programımız 90 gün ve hayatlarından 90 gün uzaklaşma, bir yönetim kurulundan uzaklaşma, CEO pozisyonundan uzaklaşma, ailelerinden uzaklaşma düşüncesi, bu çevrelerde olduğunuzda gerçekten karmaşıktır, çok fazla yargı vardır ve dünyaya karşı duruşunuza bağlı. Birçok unsur vardır.
Sanırım onlara bir bakıma aslında alçak gönüllü olmaları gerektiğini anlatmak çok daha zor.
Evet, aynen öyle, aynen öyle.
Bunun için nasıl yöntemler kullanıyorsunuz? Çünkü açıkladığınız gibi en zor hasta tipi bu.
Biliyorsunuz, gelen hastaların imtiyaz sahibi olmasından çok bahsederiz. Bize gelen kimi ayrıcalıklı insanlar, kendilerine hayır denmesine alışık olmadıkları için zorlanabiliyorlar. Daha evvel elektronik eşyalarının birkaç günlüğüne ellerinden alındığını hiç deneyimlememişler. Yani tedavi ettiğimiz bu düzeydeki hastalar için çok sıra dışı olan bu gibi şeyler var. İlk geldiklerinde alışmaları zor olabiliyor. Şunu söyleyebilirim ki, danışanlar geldiklerinde ve bir nevi teslim olup bağımlılığı bir hastalık olarak görmeye ve eş zamanlı tanılarını öğrenmeye ve anlamaya başladıklarında öğrettiğimiz becerileri kullanmaya başlayabiliyorlar. Ve eğer 90 günü tamamlarlarsa hayatlarını gerçekten nasıl daha iyi hale getirip değiştirebileceği konusunda olağanüstü sonuçlar deneyimliyorlar. Hastalarımızın birçoğu ilk geldiklerinde benim aslında bir sorunum yok yani biraz kontrolden çıktı ama gerçekten bir sorun değil aslında diyebiliyorlar. Bu yüzden öncelikle yaptığımız şey hastaların verileri anlamasına, beyinlerinde fizyolojik olarak neler olduğunu anlamalarına yardımcı olmaya odaklanmaktır. Ayrıca buradaki ekibimiz danışanın bağımlılık ya da sıkıntılarının veya sorunlarının seviyesi hakkında sahip olduğu yanlış algıları değiştirmeye yardımcı oluyor.
Kısa süreli tedavi ile uzun süreli tedavi arasındaki farka biraz değinelim. Çünkü başta da belirttiğim gibi bu bana gerçekten yardımcı oldu. Başlangıçta bağımlılık hastalığı fikrini anladım ve sonra yavaş yavaş aslında uzun vadeli programların neredeyse bir beyin egzersizi olduğunu anladım. Her sabah aynı saatte uyanmak ve isteseniz de istemeseniz de kahvaltıya gitmek gibi. Tabii ki programı basitleştiriyorum ama bu şekilde beynin yeniden yapılanması bile bende büyük bir fark yaratmıştı. Bu konuda sizin görüşünüzü almak isterim.
Evet. Kesinlikle. Bahsettiğiniz şey beynin iyileşme süreci ve keşfettiğimiz şey bu düzeyde şiddetli alkol kullanım bozukluğu veya şiddetli metamfetamin kullanım bozukluğu veya opioid kullanım bozukluğu olan danışanlar için beynin tamamen iyileşmesinin bir yıldan fazla sürdüğüdür. Fakat hastalarımız geliyor ve pek çoğu gerçekten çok çalışacağım ve 2 hafta içinde her şeyi halledeceğim diyorlar. Her şeyi 2 haftada ya da 30 günde halledebileceğini düşünen A tipi dediğimiz, hayatlarında da çok başarılı olan hastalarımız oluyor. Fakat şu bir gerçek ki zamanın önüne geçemezsiniz. Ve zaman, hastaların dışarı çıktıklarında farklı becerileri kullanabilmeleri için beynin iyileşmesi ve bu sinir yollarının farklı beceriler geliştirmesi için gerekli olan şeydir. Biz esasında 90 günlük bir programımız Esra, ancak hastaları en az 30 günlüğüne de kabul ediyoruz. Bunun nedeni birçok insan için hayatlarından 3 ay ayırma kavramını sindirmenin çok zor olduğunu anlamış olmamız. Ve çoğu durumda olan şey ki bu konuda oldukça yüksek bir başarı oranına sahibiz, 30 günlük bir kalış süresi taahhüt eden hastalar tedaviye girip tedavinin faydalarını görmeye, hissetmeye ve fark etmeye başlayınca kendi kararlarıyla uzatıyorlar. Programımız hakkında konuşurken ilk 30 günü aslında sadece detoks ve stabilizasyon olarak adlandırıyoruz. Aslında tedavinin 30. güne kadar başladığını düşünmüyoruz çünkü pek çok hastamız için buraya gelip detokstan geçmek, maddeleri sistemlerinden temizlemek, beyinlerini gösterilen becerileri entegre edebilecek kadar berraklaştırmak zaman alıyor. Bu nedenle ilk aya detoks ve stabilizasyon diyoruz ve ancak 30 günden sonra travma, yas, kayıp ve bu gibi daha derin konulara yoğunlaşan terapilere başlıyoruz. Hastalar henüz madde bağımlılıklarından tam arınmamışken derin konuları irdelemeye başlamanın sakıncalı olduğunu düşünüyoruz.
Bir aylık rehabilitasyon için yeni bir tanım yaptınız. Bu süreci detoks ve stabilizasyon olarak değiştiriyorsunuz. Vay canına, harika. Buna inanıyorum.
Evet, bahsetmek istediğim bir diğer unsur da herkes için yoğun nöropsikolojik testler yapıyoruz ve eğer bu testi tedavi sürecinin erken bir döneminde yaparsak, hasta kullandığı maddeden henüz tam olarak arınmadığından test sonuçlarında yanlış veriler gösterebilir. Elde edeceğimiz sonuçlar hastanın ilerlemesi için doğru veya faydalı olmayacaktır. Teste başlamak için ne kadar uzun süre bekleyebilirsek, beynin iyileşmesine o kadar fazla izin vermiş oluruz ve o zaman bu sonuçlar çok daha doğru ve hastayı tedavi dışında desteklemek için çok daha doğru bir öngörü sağlayacaktır.
İlk günden 90. güne kadar bir hastanın merkezde nasıl bir yolculuktan geçtiğini bana anlatabilir misiniz?
Hastamız merkeze giriş yapar ve ilk önce en azından ilk 3 günü detoks ve stabilizasyon katımızda o kattaki hemşirelere ve doktorlara sürekli erişime sahip olacakları şekilde geçirirler. Hastalar giriş yaptıklarında detoks sürecinin neresinde olursa olsunlar ki bazıları madde kullanımlarını gelmeden önce bir süre durdurmuş olarak gelirler, bazıları ise merkeze girene kadar kullanarak gelirler, ilk 72 saati bu bölümde geçirirler. Buradan sonra ilk hafta içinde bir giriş değerlendirmesi için bir bağımlılık psikiyatristiyle görüşürler. Bu genellikle yaklaşık 2 saat sürer. Yaklaşık 2 saat boyunca MD veya doktorumuzla görüşürler. Aynı zamanda bir nöropsikoloji ekibiyle çalışmaya başlarlar. Psikososyal değerlendirmeleri yapılır ve yavaş yavaş merkezdeki diğer hastalarla entegre olmaya başlarlar. Daha sonra hastalar her gün sunduğumuz günlük grup programlarına başlarlar. Gruplar her gün saat 9'da, 1'de ve 4'te var. Aradaki zamanlarda da bireysel terapi görmeye ve nöropsikolojik testler yaptırırlar. Masaj, akupunktur ve yoga gibi tedaviye bütünsel yaklaşıma çok güçlü bir inancımız var. Bu sadece zihin ve beyinle ilgili değil, bedenle de ilgili. Ve ayrıca buradaki şefimiz de iyileştirici ve iyileşmeyi en iyi şekilde destekleyecek gıdaları hazırlama konusunda uzmanlaşmıştır. Dolayısıyla sadece beyinlerinde neler olup bittiğine ve bağımlılık açısından yaklaşımdan ziyade kişiyi bir bütün olarak ele alıyoruz. Bireysel terapistleriyle gerçek hedefler belirlemeye başlayacakları ilk ayı atlattıklarında, altta yatan sorunlar neyse haftada 3 kez de o konularla ilgili derinlemesine çalışmaya başlıyorlar. Esra, bildiğin gibi aile sistemini de elimizden geldiğince entegre ediyoruz.
Bu konuya gireceğim ama önce diyet konusuna ışık tutmak istiyorum. Çünkü bence paraları olup karınlarını doyurabilmelerine rağmen aktif bağımlılık içinde olan kişiler gerçekten yetersiz besleniyorlar. Takviyelerinde ve yaşam tarzlarında oturup yemek yemeniz gerektiği gibi alışılmış şeylerde eksiklik yaşıyorlar. Bence sizin bütünsel bir yaklaşım kullanmanızın nedenlerinden biri de bu.
Kesinlikle. Ve tüm hastalarımız geldiklerinde bir beslenme uzmanıyla görüşüyorlar. Böylece kendilerinde neler olup bittiğini, yeme düzenlerinin ne olduğunu gerçekten daha iyi anlayabiliyorlar. Daha sonra, tabiri caizse, burada bulundukları süre boyunca yeme konusunda nelere odaklanmaları gerektiğini öğreniyorlar. Ayrıca vücudu hareket ettirmenin önemini de anlatıyoruz ve bunun yoğun egzersiz olması da gerekmiyor. Ancak vücudun bir şekilde hareket halinde olması da ruh hali eylemi takip eder ifadesinde bahsettiğimiz davranışsal aktivasyon bileşenidir. Biz buna da inanıyoruz. Bu sadece neler olup bittiğini entelektüel olarak anlamakla ilgili değil. Bedenlerimizi hareket ettirdiğimizde iç fizyolojimizi değiştirdiğimiz ve tüm bunların hastaya fayda sağlayacağı fikri. Ve eğer hasta 3 ay boyunca burada kalmayı kabul ederse, yeme, hareket etme, egzersiz yapma, terapi ve becerileri uygulama alışkanlıkları bu süre içinde gerçekten sağlamlaşıyor. Hastalar burada sadece 1 ay kaldıklarında da iyi olabilirler. Yani burada 30 gün kalan bir danışanın başarılı olamayacağına dair bir öngörü yok. Ancak zaman içinde başarıyı sürdürme şanslarını önemli ölçüde azaltıyor. Çünkü becerileri öğreniyor olabilirler. Ancak becerileri korunaklı bir ortamda uygulamıyorlar. Bu nedenle madde kullanımını pekiştiren ve hatta bazen artmasına neden olan günlük yaşamlarının stres faktörlerine geri adım attıklarında yeteri kadar hazır olmadıklarından da zorlanıyorlar.
Ayrıca insanlara iyileşme sürecindeyken de eğlenebileceklerini göstermek için yerel bölgelere hafta sonu gezileri düzenlediğinizi biliyorum.
%100. Evet, danışanlarımız haftada 2 kez deneyimsel bir program yöneticimiz var ve en keyifli işi onun yaptığına dair şakalaşıyoruz. Çünkü yelkene biniyor, ata biniyor, kano yapıyor, yürüyüşe çıkıyor ve tüm bunları açık havada yapıyor ve aslında insanlara bu bağlantıyı kurabileceklerini, eğlenebileceklerini ve ayıkken de bu şeyleri yapabileceklerini öğretiyor. Programımızla ilgili sevdiğim diğer bir şey de danışanlar 30 günlük eşiği geçtikten veya birinci aşama dediğimiz aşamayı tamamladıktan sonra Niko ile birebir deneyimsel aktiviteler yapabiliyorlar. Yani diyelim ki bir danışan geliyor ve hevesli bir golf oyuncusu ama golf onun için 18 delik boyunca içmek anlamına geliyor. Niko onları dışarı çıkarıp golf oynamaya götürüyor ve maruz bırakma terapisi dediğimiz terapi uygulanıyor. Yani tedavi esnasında yeni becerileri öğrenirken bunları dışarıda yeni düzenlerinde başarıyla uygulayabilmeleri için yardımcı oluyoruz. Ve böylece dışarı adım atmadan bu yeni beceriler kontrollü bir ortamda pekiştirilmiş oluyor. Hatta hastaları geçmişinde madde kullanımını yaptığı basketbol, beyzbol maçları gibi spor etkinliklerine gitmelerini sağladık. Hem onlara öğretmek ve maddeler olmadan da eğlenebileceklerini anlamalarına yardımcı olmak için hem de bunun üstesinden gelebileceklerini ve hayatlarının tamamen değişmek zorunda olmadığını fark edip sadece hangi değişiklikleri yapmaları gerektiği konusunda düşünseli olmaları gerektiğini göstermek için.
Rain'i biraz bahsetmek istiyorum. Terapinin yanı sıra nöropsikolojik testleriniz ve bu neredeyse 3 ay boyunca devam ediyor ve sizlerle deneyimlediğim şey, daha doğrusu hasta aracılığıyla deneyimlediğim ben değil. İlk olarak kişinin gerçekten eş zamanlı psikiyatrik bozukluğa sahip olup olmadığını, yoksa gösterdiği semptomların sadece kullandığı madde kaynaklı olup olmadığını anlamak istersiniz. Bu farkı anlamak ve buna göre yol almak çok çok önemli. Biraz bu yolculuğu anlatır mısınız? Çünkü Türkiye'de ve Avrupa'nın da birçok yerinde, sadece Türkiye'de iyi bir iş çıkarmadıklarını söylemek istemiyorum. Gördüğüm şey, bazı reçete edilen ilaçların kullanılan maddeyle etkileşiminden dolayı kişinin ayık kalmasını gerçekten imkansız hale getirdiği. Örneğin son zamanlarda bana başvuran genç bir kadın vardı ve hastam olmak istediğini söyledi. Hangi maddeyi kullandığını sordum. Kokain dedi. Sonra dikkat bozukluğu ve bipolar bozukluğu olduğunu söyledi. Tamam, tedavi edelim dedim ve sonra bana reçete edilen ilaçların isimlerini verdi ve ilaçlardan biri Ritalin'di. Dedim ki ayık kalmak sizin için oldukça imkansız çünkü neredeyse aynı anda hem fren pedalına hem de gaz pedalına basmaya çalışıyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla sizin ve Amerika'daki bazı diğer merkezlerde en hoşuma giden bir numaralı önceliğinizin, hatta kuralınızın, eğer hastanın bir ilaç alması gerekiyorsa bu uzun vadede bir sorun yaratmamak için çok dikkatli bir şekilde seçiliyor olması. Ayrıca sizleri izlediğim kadarıyla gerçekten de kişiye ilk günden teşhis koymamaya çalışıyorsunuz ve bir süre bekliyorsunuz. Bu konuyu biraz daha detaylandırmak isterim.
Bilirsiniz, bir danışan geldiğinde çalışma tanılarımız dediğimiz şeyle başlarız. Birçok danışan ilaç listesiyle gelir ve bizim felsefemize dayanarak mevcut olmayan bir şeyi ilaçla tedavi etmek istemeyiz. Örneğin bir danışan antidepresan kullanıyor olabilir. Bu noktada temel durumlarının ne olduğunu ve gerçekte neler olup bittiğini gerçekten bilmiyoruz. İster bipolar, ister başka bir bozukluk için olsun, bir tür duygu durum dengeleyici ilaç verilmiş olan danışanlar da gelecektir. Yine çoğu zaman bu ilaç yanlış ilaç olduğu için sorunu tedavi etmiyor olabilir ya da aslında o danışanın altta yatan sorunu o olmayabilir, ancak yine de ilacı alıyor olabilir. Bağımlılık psikiyatristlerimiz mümkünse ilaç rejimini basitleştirme yaklaşımını benimserler. Bu yüzden çoğu hastamıza ilk etapta genetik test yapıyoruz. Bir tükürük örneği alıp teste gönderiyoruz ve bu bize o danışanın spesifik DNA'sı göz önüne alındığında hangi ilaçların sistemine daha etkili bir şekilde entegre olabileceğine dair bir plan çıkarıyor. Yani belki o danışanın bir antidepresana ihtiyacı vardır ama 10 yıldır yanlış antidepresanı kullanıyordur. Bu yüzden başlangıçta danışanın neyle geldiğine bakıyoruz, şikayetleri neler, danışanların bu sürecin bir parçası olması, konuşmanın bir parçası olması ve tedavilerinin ve ilaçlarıyla ilgili seçimlerinin bir parçası olmalarının işbirliğine dayalı bir şey olduğunu hissetmeleri bizim için gerçekten önemlidir. Açıkçası danışanlar merkezli sinir sistemi depresanları, CNS depresanları dediğimiz benzodiazepinler ve diğer ilaçlar gibi birçok ilaçla geldiklerinde çoğu zaman bunlar uzun vadede gerçekten zarar verici olabilir ve danışanların altta yatan anksiyete veya ortaya çıkan semptomlarla gerçekten başa çıkmalarına yardımcı olmazlar. Dolayısıyla başlangıçta ilaç bileşenleriyle ilgili görüşmelerde sorarız. Ne kadar süredir bu ilaçları kullanıyorsunuz? Bu ilaçlar başlangıçta size ne için reçete edildi? Ve yine tedavide daha uzun süre kalmanın faydalarından bir diğeri de 3 ay boyunca o danışan için etkili olmadığı hipotezine sahip olabileceğimiz ilaçları azaltmak için yeterli çalışma yapabilmemiz ve daha sonra yeni bir ilaç eklemenin ve bunun söz konusu danışan için nasıl etkili olduğunu görmenin ek faydasına sahip olmamızdır. Nöropsikolojik testlere gelince gelen herkese psikososyal değerlendirme olan standart prosedürü uyguluyoruz. Kişilik testi yapıyoruz. Yine tüm bu randevular yaklaşık 3 saat sürüyor ve ardından bir tür bilişsel değerlendirme yapıyoruz. Ve bu verilere baktığımızda amacımız danışanın kişiliği, karakteristik özellikleri, beyninin nasıl düşündüğü, nasıl işlediği, düşünme tarzı arasındaki kesişmeler, kendilerini nasıl idare ettiklerini daha iyi anlayabilmek ve merkezden ayrıldıklarında kendilerini daha iyi itham etmeleri için kendilerini ne yönde geliştirmeleri gerektiğini daha iyi anlayabilmektir. Eğer hastalar 30 günden daha uzun süre burada kalırlarsa o zaman nöropsikolojik testlerle daha derin bir inceleme yapabiliyoruz. Dikkat ve hiperaktivite bozukluğundan bahsettiniz. Aslında bunlar için önceden test edilmemiş pek çok hasta geliyor.
Ben de tam bu konuya girecektim çünkü bildiğiniz gibi ayık kafa insanları bir şekilde bilgilendirmek için kuruldu. Madde kullanımında görülen bazı semptomlar bazı psikolojik teşhislerle karıştırılabiliyor. Örneğin alkolikseniz, doktor hayatınızda neler olup bittiğini bilmiyorsa veya bağımlılık hastalığı hakkında yeterince eğitimli değilse size kolayca depresyon teşhisi koyabilir.
Evet, aynen öyle.
Buna benzer birkaç örnek verebilir misiniz? Böylece insanlar neyin neyi taklit edebileceğini ve bunun neden önemli olduğunu daha iyi anlayabilirler.
Evet, bizim de dikkatimizi çeken şey hastaların çoğu zaman senin de bahsettiğin gibi Esra kendi kendilerini tedavi etmek istemeleri ve reçeteleri yoksa, antidepresan kullanmıyorlarsa, geçici olarak daha iyi hissetmelerini sağlayacak alkol veya ruh halini değiştiren başka bir maddeye ulaşma eğiliminde olmaları. Ritalin veya Vivance gibi daha çok amfetamin tipi ilaçları veya reçeteli olan diğer ilaçları kullanan kişilerde ya da gerçekten dikkat ve hiperaktivite bozukluğu olan fakat reçeteli bir ilaç verilmemiş hastalarda gördüğümüz şey, kokain veya amfetamin gibi diğer maddeleri kullanım eğilimlerinin olduğu. Çünkü aslında bu maddeler o hastayı düzenlemeye yardımcı olmakta. Çünkü özünde tüm bu reçeteli ilaçlar bu tarz hastaların gösterdiği semptomlar için daha doğru bir şekilde dozlanan amfetamin formlarıdır. Günümüzde dikkat ve hiperaktivite bozukluğu ile yanlış teşhis konulan çok sayıda hastayla karşılaşıyoruz. Çünkü tedavi ettiğimiz genele kıyasla daha ayrıcalıklı olan hastalarımızın üzerinde çok fazla baskı var. Mesela daha uzun ve daha sıkı çalışabilmeleri ve daha başarılı olabilmeleri için bu ilaçları alabilmeleri amacıyla çocuklarına bu teşhisin konulması için baskı yapan ebeveynlerden muzdarip birçok genç yetişkini tedavi ediyoruz. Hastaya ve genç yetişkine verilen mesaj, başarılı olmak için bunlara ihtiyaç duyduklarıdır ve bu da çoğu zaman bağımlılığı tetikler. Şu anda özellikle Adderall bağımlılığıyla, özellikle de gerçekten bilime ve nöropsikolojik testlerden elde edilen verilere dayanmadan verilen bu ilaçlara bağımlılık geliştirmiş çok sayıda hastamız var. Bu yüzden tedaviye geldiklerinde yapabileceğimiz ilk şey onları bu ilaçlardan kurtarmaktır. Ve dikkat ve hiperaktivite bozukluğu ilaçlarıyla gelen çoğu hastayı test edebilmemiz veya ilk defa test edebilmemiz için onları başlangıç seviyesine geri getirmek amacıyla bu ilaçlardan arındırmamız gerekiyor. Çoğu zaman altta yatan bir dikkat eksikliği olup olmadığını gerçekten belirleyebilmemiz için ve daha önce hiç test yaptırmamış olabilecekleri için de önce test yapıyoruz. Çoğu zaman bu testleri yaptırmamış oluyorlar ve aile sisteminin, işin, üniversitenin başarılı olmanın ve beklentinin yüksek olmasının baskıları nedeniyle kendi kendilerini tedavi etmeye çalıştıklarını ve ciddi bağımlılık yapan bu ilaçları aldıklarını söyleyebilirim. Altamira'daki pek çok hastamız ya çok başarılı bir ebeveynin yüksek beklentilerini karşılamak için ya da kendi başarısını sürdürmeye çalıştığı için bu baskıları yaşıyor. Ve bunun üzücü yanı doğru becerilere ve doğru zamana sahip olduklarında aslında iç dünyalarını ve beyinlerini değiştirmek için dış etkenlere ihtiyaçları olmayacağı.
Sizin tüm bu söylediklerinizi özetlemek gerekirse ki benim de inandığım sürdürülebilir bir ayıklığı sağlayabilmek için hastayı öncelikle temel seviyeye getirmek çok önemli ki bu içkisiz ve uyuşturucudan arınmış halini önce görebilmek anlamına geliyor. Bunu sağlayabilmek için de uzun süreli yataklı programda kalmak çok önemli çünkü bir ay gibi kısa bir zaman kullanılan maddelerin hastada yarattığı değişikliklerin yatışması diyelim yetmiyor. Bazen hasta iki ayda ancak asıl benliğine geri dönebiliyor. Hastaya konulacak teşhisin hastanın maddeden bedenen ve beynen komple arınmış olarak konulması ve ona göre ilaç reçetesi yazılması hastanın ayıklığını da daha kolay sürdürebilmesi için çok çok önemli.
Aynen öyle. Kesinlikle. Hastalarımızın çoğunda altta yatan çok fazla travma olduğunu görüyoruz. Bence tedavi ettiğimiz popülasyonla ve demografiyle ilgili bir yanılgı var. Çünkü sırf paraya, yöntemlere veya tedaviye erişimleri var diye bu insanların travmaları olmamaları gerekir diye düşünülüyor. Daha düşük gelir seviyesindeki insanlarda da ayrıcalıklı, sınıftaki insanlarda da travma miktarında bir fark gerçekten yok. Evet, yaşam tarzları sebebiyle farklı türde travmalar ama yine de aynı derecede travmaya sahip olabiliyorlar. Felsefemizde gerçekten sevdiğim ilaçlarla ilgili ilginç olan şey, bu ilaçlardan bazılarını, özellikle de bazı duygu durum dengeleyicilere, özellikle de bazı antipsikotik ilaçları almanın uzun vadede gerçekten çok zarar verisi olabilseydir ve biz bütüncül yaklaşımdan bahsederken ihtiyacı olmayan birinin vücuduna başka bir madde veya kimyasal eklemek istemediğimizi vurgulamak istiyoruz. Esra, senin de belirttiğin gibi tedavide daha uzun süre kalmanın faydası, bize bu danışana neler olduğunu gerçekten anlama fırsatı vermesidir. Çünkü çoğu zaman danışanlar onlarca yıldır bu ilaçları kullanıyor ve seneler önce neden almaya başladıklarından emin bile değiller. Bazı danışanlar neden kullandıklarından bile hatırlamıyorlar. Sadece ben bunu bu dozda alıyorum diyorlar. Burada yaptığımız şey Uzun bir ilaç listesiyle gelen hastalarımızı bizden ayrılırken listeyi rafine hale getirmiş haliyle onları göndermek ve yaşadıkları gerçek semptomlara ithafen ihtiyaç duydukları minimum miktara indirmiş olarak verilen ilaçlarla buradan ayrılıyorlar. Çoğu zaman bir kişi daha önce majör depresif bozukluğu veya başka bir uyum bozukluğundan muzdarip olabilir. Ancak 10 yıl sonra olmayabilir. Eğer semptomlar yoksa o zaman bu ilaçları almalarına da gerek yoktur.
İlaç tedavisini ve eş zamanlı psikiyatrik bozuklukları tartıştık. Şimdi biraz grup terapilerinin öneminden, neden uzun süreli yataklı programın da önemli bir parçası olduğundan bahsedelim. Hastalarım, kendim ve sokak çocukları için Antep'te kurduğumuz tedavi merkezi aracılığıyla gözlemlediğim kadarıyla kısa süreli bir konaklama olduğunda bu bağ oluşmuyor. Ayrıcalıklı bir kesimden geliyorsanız, özellikle çocukluktan beri sürekli zayıf taraflarınızı ve sırlarınızı saklayın, paylaşmayın diye hatırlatan bir inanç sistemiyle büyütüldüğünüz için bu zayıflıkları paylaşmamak üzere bir direnç oluşur. Yoksul veya zengin olmanıza bakmaksızın bu direnç genel olarak vardır. Hele ki açıldığınızda haber yayılır endişesiyle üzerinizde ayrıca bir baskı oluşur. Bu yüzden merkezdeki diğer hastalara güvenmek zaman alabilir. Bir terapist gözünden hastaların geçtiği değişimleri ve bu yolculuğu biraz anlatabilir misin?
Bağımlılıkla bağlantılı çok fazla utanç var ve yeterince iyi olamama ya da başarısızlık fikriyle ilgili çok fazla utanç var ve hastaların çoğu bu yükü ve yıllardır bu utancın ağırlığını taşıyor, gittikçe izole olmuşlar ve madde kullanım bozuklukları çoğunlukla gizli kapalı kapılar ardında kalmış. Bahsettiğiniz şey topluluğun ve kendileriyle aynı demografik yapıdan gelen benzer düşünen insanların olduğu güvenli bir yere gelebilmenin ve o alana adım atıp açılmaya, paylaşmaya ve savunmasızlığın gücünü deneyimleyebilmenin, sadece bir nefes alıp o alana girebilmenin ve kendileri ile çevrelerindeki diğer insanlar arasında farklılıklardan çok daha fazla ortak nokta ve benzerlik olduğunu anlayabilmenin gücü. Bunda büyük bir şifa var Esra. Ve pek çok hastamızda iyileşme, ana şifa kaynağı, olağanüstü olan terapistlerimizden, nöropsikolojiden, gruplardan ve programlamalardan bağımsız, bana göre en derin etkiye sahip olan hastaların diğer hastalarla kurdukları yakınlıktır. Hastalarımız hikayelerini paylaşmaya teşvik ettiğimizin farkındadırlar ve merkeze geldiklerinde ilk hafta içinde hikayelerini paylaşmak insanlara korkutucu gelse de bu onların ilk ödevlerinden biridir.
Ben de tam bunun gerçekten zor olacağını söyleyecektim.
Gerçekten zor. Ancak bir kez bunu başardıklarında destek ve geri bildirimin önlerine çıkan pek çok engeli ve engelleri ortadan kaldırdığını ve iyileşmenin gerçekleşebileceğini fark ediyorlar. Yani burada topluluk içinde gerçekleşen iyileşme, kurulan bağlar ve maddelerden bağımsız olarak kurulan anlamlı bağlantılar var. Ve bu çok önemli çünkü pek çok hastamız samimiyete, savunmasızlığa ve bağlantıya erişebildiklerini hissettikleri tek yolun seçtikleri madde olduğunu düşünüyor. Altamira'ya geldiklerinde bunu farklı bir şekilde yapmaya başlayabiliyorlar. Dostluk grupları ya da toplantıları dediğimiz bir tür şeyi entegre etmemizin bir nedeni de budur. Yani biz bir AA programı değiliz, ancak hastalarımıza AA olsun, NA olsun, Dharma Recovery olsun, Smart Recovery olsun, Life Ring olsun, tüm bu farklı dostluk toplantılarını sunmazsak ihmalkarlık etmiş oluruz. Toplantıların pek çok alternatifi var ve asıl fikir bunu tek başınıza yapamayacağınızdır. Tek başınıza yapamazsınız. İyileşme gerçekten de bu topluluktan geliyor ve biz de bunu öğretiyoruz. Hastaların başarılı olabilmeleri ve tedavide kurdukları bağlantıları tedavi dışında da kurabileceklerini bilmeleri için bu topluluğu burada gerçekten teşvik ediyoruz. Bunu burada öğreniyorlar.
Bu konuya gelecektim ama çok çok önemli bir kısım da aile programı. Çünkü kişiyi tedavi edebilirsiniz ama eğer o kişi ailesine, eşine, ebeveynlerine ya da çocuklarına hatta iş ortaklarına geri döndüklerinde bu kişiler bağımlılık hastalığıyla ilgili bilgiye sahip değilse, sınır koymayı bilmiyorlarsa ve hastayı nasıl destekleyebileceklerini bilmiyorlarsa iş zorlaşıyor. Dolayısıyla aile programının çok büyük bir faydası var ve ben nedenini biliyorum ama siz paylaşır mısınız? Çünkü burada ben bilgimi paylaşan kişi olmak istemiyorum ve daha sonra aklımda olan şeyler varsa eklerim ama öncelikle bana tedavinin hangi bölümünde aile programına başladığınızı anlatır mısınız?
Danışanın izniyle en başta hemen başlıyoruz. Eğer danışan istekliyse bireysel terapistin eşiyle, partneriyle, ebeveyniyle, aile sistemiyle hemen iletişim kurabilmesi için bir tür bilgi paylaşımına izin verilmesini teşvik ediyoruz. Çünkü çoğu zaman bu ikincil bilgiler bize daha büyük bir resmi görebilmek için çok önemlidir. Ve çoğu hasta şaşırtıcı bir şekilde bunu en baştan yapmaya isteklidir.
Ama bir dakika, burada bir espri yapmak zorundayım. Hasta içeride olduğu için ve güvenli bir yerde olduğunu bilen aileler dışarıdan terapiste dilediğince şikayet edebilir. İçlerinde onca zamandır tuttuklarını hastayla yüzleşmeden rahatlıkla dökebilirler. Bu gerçekten iyi bir kombinasyon. Bunu deneyimlemiş biri olarak da söyleyebilirim.
Esra, gerçekten de ailelerin çoğu da sevdikleri kişinin bağımlılığıyla bağlantılı olarak kendi travmalarını yaşamış oluyorlar. Dolayısıyla bu desteği hemen sunuyoruz. Ve yaptığımız şey, aile için baştan terapi, yoğun vaka yönetimi ve aile terapisi gibi tavsiye ve yönlendirmeler sunmak. Böylece hasta merkezde tedavi görürken, eş zamanlı onlar da dışarıda yeni yöntemler öğreniyorlar ve neyin ne olduğunu daha iyi anlıyorlar. Böylece hasta tedaviyi bitirdiğinde onları da rahatlıkla destekleyebiliyorlar. Eğer hastayı aile sistemini hiç entegre etmeden tedavi edersek, o hastanın bağımlılığının nüksetme olasılığına ve aile sisteminin bağımlılık ve iyileşmenin tüm bu farklı boyutlarını anlayamaması o kişiyi başarısızlığa hazırlamış oluruz. Aile programında da aile çalışması bireysel terapistin aileye ulaşması, onları desteklemesi ve onlara yönlendirmelerde bulunması ile hemen yürürlüğe girer. Ancak aile programı ayda bir kez gerçekleşir. Danışan 30 gün boyunca burada olsa bile aile programını yapma fırsatına bir kere sahip oluyor. Bu program 3 gün sürüyor. Çok destekleyici ve araştırmaların önerdiği bir yaklaşım ve bu yaklaşım eski tarz çatışmacı, bağımlılığı olan hastayı çemberin ortasına koyup aile bireylerinin onlara saldırmasına izin vermenin etkili olmadığı savunur. Bu tür bir bağlantı, anlayış ve bunun etrafında psiko eğitim gerçekten daha etkilidir. Bu yüzden aile programından sorumlu terapistimiz inanılmazdır ve insanları kafalarındaki belirli kalıplardan çıkarıp yeni bir bakış açısı sunmakta ve bağımlılığı anlamaya yardımcı olacak deneyimsel şeyler yapmak için deneyimsel terapi türlerinde gerçekten çok bilgilidir. Eğer bir danışan gelirse ve diyelim ki sadece 30 günlüğüne buradaysa ve aile programı ilk hafta içindeyse, ki bu hemen başlamaları için çok erken olur, her zaman geri gelebileceklerini öneriyoruz. Yani aile programımız daha sonra da açık. Böylece eğer bu danışan 30 gün içinde taburcu olmaya karar verirse, o ay içinde bir sonraki aile programına gelebilirler. Şu anda 90 günlük programın tamamı için burada olan bir hastam var Esra ve ilk aile programını ailesiyle birlikte yaptı. İkinci ay aile programını eşiyle yaptı ve önümüzdeki hafta üçüncü aile programını kardeşleriyle yapacak. Yani çoğu zaman 90 gün boyunca buradaysanız yine ailenizin farklı fertlerinin katılabileceği daha entegre ve bireyselleştirilmiş bir tür aile programı sağlayabiliyoruz. Çünkü bildiğimiz ve sizin de bahsettiğiniz şey bu aile sistemi desteği olmadan, aile hastalığı anlamadan hasta için sürdürülebilir bir ayıklık yaşamak zorlaşır. Bu ailenizi de ilgilendiren bir hastalıktır. Ve ailenin sadece bağımlılığı anlamalarına yardımcı olmak yeterli değildir. Aynı zamanda desteklenmeleri de sağlamak gerekir.
Birkaç hastamla şunu deneyimledim. Aile tarafından hastaya karşı ve hasta tarafından da aileye karşı aynı anda çok fazla korku ve öfke olabiliyor. Ve süper bir iletişimsizlik oluyor. Ve dil sorunları nedeniyle ben de bir hastamın aile programında aracı olmak zorunda kaldım. Çevirmenlik yaptım ve merkezle beraber çalışarak yardımcı oldum. Ve hastanın bağımlılığından ötürü anne baba ve benim bu örneğimdeki merkezdeki kızları arasında iletişimsizlikten kaynaklı birbirlerini suçlama hali, aile programı yardımı sayesinde birbirlerini anlayışla karşılama ve bir araya gelişe, birlik olmalarına dönüştürdüğüne tanıklık ettim. Bu nedenle aile programını uygularken hedefimiz yeniden iletişim kurabilmelerini ve böylece hayatlarına bir şekilde destek vererek devam etmelerini sağlamak.
%100. Ve bildiğiniz gibi hastaların bağlantı kurması ve diğer hastalarla aynı deneyimleri yaşadıklarını anlamaları gibi aynı şekilde aile sistemlerinin bir araya gelmesinden bahsedelim. Genellikle programda bağlantı kuran 5 veya 6 farklı aile sistemimiz var. Bazı çalışmaları hastalar odada olmadan sadece ailelerle yapıyoruz ve onlar da aynı deneyimi yaşayabiliyorlar, yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Ve gerçekten de bahsettiğiniz gibi aile sisteminde gördüğümüz iyileşme, benim için iyileşme ve tedavinin en derin ve dokunaklı kısımlarından biri, iletişimsizlik ve yanlış anlama nedeniyle çok parçalanmış olan bu aileleri program yardımıyla bir araya getirebilmek. Bilirsiniz, tedaviye gelen hastalar hakkında konuşuyoruz. Bunun tüm farklı aile üyeleri üzerindeki etkisi o kadar derin olabiliyor ki, bireysel iyileşmeleri sadece burada değil, tüm ailede şok dalgaları yaratıyor ve onlar da iyileşebiliyor. Bu gerçekten büyüleyici bir dönüşüm ve bunu izlemek oldukça olağanüstü.
Açıkçası bakım sonrası süreç de çok önemli. 90 gün tamam, güvenli bir yerdesiniz. Etrafınızda psikiyatrist, nörobilimci ya da terapist olsun bir sürü profesyonel var ama şimdi dışarıdasınız. Evet, ne yaparsınız?
Evet, aslında daha ilk haftadan bakımın merkez sonrası devamı hakkında konuşmaya başlarız. Burada bu bakımın devamını organize eden bir koordinatörümüz var. Bu yüzden baştan bakımın devamlılığıyla ilgili psiko eğitim ve bunun neden önemli olduğu hakkında konuşmaya başlıyoruz. Bilirsiniz, yataklı merkezdeki ilk 90 gün iyileşmenin sadece ilk adımıdır. Ayrıca hastalarımızın çok iyi anladığı bir konuya da değiniyorum. Diyorum ki, dinleyin, yatırımınızın karşılığını almak istiyorsunuz. Tüm bu parayı, tüm bu zamanı ve tüm bu kaynakları Altamira'ya yatırdınız. Tüm bunları sürdürdüğünüzden emin olmak istiyoruz. Çoğu hastamıza önerdiğimiz şey belli bir süre yavaş adım atmaktır. Yani ideal bir senaryoda Esra, bir hasta Altamira'ya gelecek, 90 gün içinde programı tamamlayacak ve mümkünse ayık yaşam ortamı dediğimiz bir ortama adım atmalı. Bahsettiğim bir rehabilitasyon merkezi değil. Bahsettiğim hastaların rahatlıkla yapabilecekleri, rahatlıkla yaşayabilecekleri çok iyi donanımlı ayık yaşam yerleridir. Aynı zamanda yoğun bir ayakta tedavi programını yaparken eş zamanda hayatlarının farklı alanlarına adım atma fırsatına sahip olabildikleri yerlerdir. Ayaktan tedaviler haftada 3-4-5 gündür. Hasta yine zaman içinde ilerlemeyi sürdürmek için bağımlılıklarıyla ilgili ya da başka sorunlarını konuştukları gruplara katılmaya devam eder. Yani ideal bir senaryoda yataklı bir merkezde 90 gün geçiriyoruz. Merkezden çıktıktan sonra da en az 30 gün ayık yaşam evlerinde kalıyorlar. Bazen hastalar ayık yaşam evinde ve ayaktan tedavi programında 90 gün kalırlar. Sonra evlerine geri dönüp birkaç ay daha ayaktan tedaviye devam ederler. Ve yine o zaman bile ister bir ayıklık koçuyla dirsek temasında olarak, ister Soberlink cihazını kullanarak hastanın ayıklığının devamı sağlanır.
Evet, Soberlink'i kullandığım birkaç hastam var. Harika. Bu yüzden bunun ne olduğunu açıklayalım. Çünkü Soberlink alkol kullanıp kullanmadığınızı test eden bir cihazdır.
Soberlink sadece alkol içindir, ancak ayrıca sigorta ve uyuşturucu testi için laboratuvara giden pek çok insan gibi rastgele testler de yapabilirsiniz. Ancak Soberlink hakkında söyleyebileceğim şey, hastadan çok aile için yardımcı olduğu. Aile bireylere bağımlılıkla bağlantılı kendi travmalarını yaşamış olmaktan ötürü aşırı tetiktedir. Endişeli olan kişi aynı zamanda hastayı monitör eden kişi olmamalıdır. Hasta kötü mü görünüyor, endişeli mi ya da kızgın mı, kullanıyor mu? Bu kişinin Soberlink'e üflediğini bilmek, ki bu danışanın ideal olarak günde 3 kez üfleyebileceği 100 tanıma entegreli bir alkol metre cihazıdır. Sonuçlar bir ayıklık koçuna veya vaka yöneticisine gider. Aile bireyleri de her şeyin yolunda olduğunu bilir. Böylece bu endişe unsurunu akıllarından çıkarabilirler ve böylece bağlantılarına, hastayla ilişkilerini yeniden kurmaya daha fazla odaklanabilirler. Soberlink'i seviyorum.
Sanırım konuşmak istediğimiz şeylerin çoğunu ele aldık. İyi, donanımlı ve doğru bir şekilde organize olmuş bir rehabilitasyon tedavi merkezi ki Türkiye'de ne yazık ki rehabilitasyon merkezi ve tedavi merkezi bir arada olmuyor. Burada böyle bir anlam karmaşası var. Halbuki bu ikisi hastanın iyi ele alınması ve sürdürülebilir ayıklığa hazırlayabilmek için aynı çatı altında birleşmesi gerek. Korkulacak bir yer değil ve bir hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde tasarlanmışsa milyarder de olmanıza gerek. olmadan kendinizi en baştan tanıyacağınız ve özünüzü tekrar bulabileceğiniz bir iyileşme yeri. Rehabilitasyon merkezi denince filmler yüzünden de korkutucu bir yer akla geliyor ya da dışarıdan akıl hastaneleriyle karıştırılıyor. İyi tasarlanmış ve iyi kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi, insanın kendi hayatını baştan şekillendirebileceği bir yer aslında. Psikolojilerini, aileleriyle ilişkilerini yoluna koyarak kendilerinin iyi versiyonlarını, hatta en iyi versiyonlarını elde edebilecekleri bir yer.
Kesinlikle. Bu dönüştürücü bir deneyim ve bizden ayrılan hastalarımız her zaman bizimle bağlantıda kalıyorlar. Yılda 4 kez hastalarımızın geri döndüğü ve ücretsiz olarak düzenlediğimiz birçok atölye çalışmasının yapıldığı ve birbirleriyle bağlantıda kaldıkları, böylece ilişkilerin sürdürüldüğü gerçekten güçlü bir mezun programımız var. Hastalarımız çoğu şunu der: kendinize zaman hediye ettiğinizde neler olduğunu kelimelere dökmek çok zor. Hastalarımla iyileşmeleri arasındaki en zor engel, onların bu zaman kavramını anlamalarıyla ancak kalkabiliyor. Kendinize bu zamanı verin. Eğer bunu karşılayabiliyorsanız ve gerçek iyileşmenin gerçekleşmesini istiyorsanız bunu yapın. Aksi takdirde acı dolu bir kısır döngüde kalacaksınız. Hayatta istediğimiz şey bağ kurmak, ait olmak, gelişmek, sağlıklı ve mutlu olmaktır. Bağımlılıkla mücadele ederken bunları yapamazsınız ve kendinize asla ele alma fırsatı vermediğiniz tüm bu altta yatan sorunlarla yüzleşmeden yaşamaya değer bir hayata sahip olamazsınız.
Rainey, kapanıştan önce madde kullanım bozukluğu olan kişiye değil de ailelere bir mesajınız olsaydı, bu mesaj ne olurdu?
Bence ailelere verilecek mesaj umut olduğudur. Bence pek çok aile için yıllar ve yıllar boyunca acı, korku ve öfkeyle dolu pek çok döngü yaşandı. Bence ailelere verilecek mesaj işe yarayan bakım ve tedavi sistemlerinin var olduğudur. Burada geçirdiğim süre zarfında fark ettiğim olağanüstü şey, kaynaklara erişiminiz olduğunda gerçekleşen dönüşüm ve hayatların nasıl 180 derece pozitife doğru döndüğünü görmek. Sanırım benim mesajım, gördüğüm, tanık olduğum için bir umut mesajı olacak. Gerçek dönüştürücü değişime tanıklık ediyorum ve bunu ailelerin bilmesini istiyorum.
Rainey, çok teşekkür ederim. Eminim ileride başka bir bölüm daha yapacağız.
Tamam, çok isterim.
Hoşça kalın.
Güle güle, teşekkürler.